Ayrım 8.
Erkeksi görüntüsünü vurgulamak için bu yeni icada sakallı tel adı verilmiş. Çoğu sakallı olan yiğitlerimiz, 1. Dünya Savaşı sırasında Mısır'da tanıştıkları yeni silaha dikenli tel adını koymuşlar. Sakalın tıraş çaresi var da dikeninki yok. Dikenli tel örgüler o gün bugündür düşmanlara, kaçakçılara, hırsızlara, savaş esirlerine, tutuklulara, gözaltına alınanlara karşı bir güvenlik önlemi olarak inşaat şantiyelerinde, hazineden tahsisli resmi konutlarda, spor, eğitim ve turizm tesislerinde, yasak ve hassas bölgelerde, saray, köşk, müze ve çocuk bahçelerinde kullanılıyor. Kendi ülkelerinde dikenli teli belki hiç görmemiş olan kimi diplomatlar, bizdeki yaygın kullanıma özenerek kançılarya ve rezidansların bahçe duvarlarını dikenli tellerle takviye etmeye başlamışlar. Bilinen çoğu örnek olaylar dikenli tel çitlerin aslında etkili olmadığını ve sadece yasak anlamında kullanıldığını ortaya koyuyormuş. Genellikle güvenilir kaynaklardan alınan derlenen doğrulanmamış bilgilere göre 1890'da 2000 ton olan dünya dikenli tel üretimi 1930'da yaklaşık 200 bin tona, 1980'de 22 milyon 880 bin 900 metrik tona ulaşmış. Avrupa, Akdeniz ve İslam ülkeleri arasındaki tüketim hızı artışında Türkiye yıllardır ilk sıraları koruyormuş. Birleşmiş Milletler istatistikleri sanayi ülkelerinde üretilen üstün kaliteli dikenli tellerin daha çok gelişmekte olan ülkelerde tüketildiğini gösteriyormuş. Sivil amaçlı projelerde DT7 ASA 9000 TS standardına uygun galvanizli çelikten yapılmış, piyasada kirpi mal diye bilinen ithal mallar ülkemizde çok tutuluyor. Avustralya ve Arjantin gibi canlı hayvan ihracatında adı geçen ülkeler dikenli tel kullanılmasını tümden yasaklamışlar. Hatta et ve süt paketleri üzerinde dikenli telsiz çiftliklerde üretilmiştir damgası vuruluyormuş. Afrika İnsan Hakları Derneği'nin 1986 tarihli araştırması da dikenli telin hayvanlardan çok yurttaşlara ve şehirlere karşı kullanıldığı gerçeğini ortaya koymuş. İlk dikenli tel yasası 1894'te İngiltere'de yürürlüğe girmiş. Yasa dikenli telin insanlara ve hayvanlara zarar verecek şekilde kullanılmasını yasaklamış. Meskun yerlerde ve yol kenarında kurulu tel örgüler kaldırılmış, yasaya uymayan kişi ve kurumlara ağır cezalar kesilmiş. Yasa başarılı olmuş. Medeni ülkelere sokulmayan dikenli teller günümüzde artık medeniyet merkezi sayılan şehirlerde görülüyor. Gülü seven dikenine katlanır sözü uyarınca dikenli tel en çok da anıt ve sanat yapıları, okullar, luna parkları ile çocuk bahçelerinde yasak, girilmez, geçilmez, dokunulmaz anlamında kullanılıyor. Kime karşı neden yasak? Malı mı koruduğu yoksa canı mı sakındığı belirsiz olan yasağın kendisi tehlikesinden büyük bir simge. Dikkat köpek var ihbarı gibi dikkat dikenli tel diye uyarmak gerekir hemşerileri. Dikenli telden korunmak için neler yapılabilir? Telin dikenlerini tıraşlayan elektrikli tıraş makine patenti 1974'te alınmışsa da yapılan pazar araştırmaları sonunda talep azlığı nedeniyle üretime geçilememiş. Uluslararası Hayvanları Koruma Derneği'nin dergisine göre en basit ve ucuzundan bir tel makası ve iki kalifiye işçiyle yaklaşık 200 bin metrelik tel örgünün 3 günde kesilip kaldırılacağı diken tıraş makinelerine hiç ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmış. Bu yüzden diken tıraşlama makinesi yerine çim biçme makineleri alınması tavsiye ediliyor. En kolay ve etkili çözümü bizim Türk çocukları bulmuş. Dikenli telleri birer yay teli gibi gerip birbirine bağlayarak tel örgülerde 40-50 santimetrelik pencereler açmayı öğrenmişler. Çok büyük değil ama geçmeye yetiyor. Gönüller şen olsun. Büyüklerce tasarlanan tel engellerin çocuklara karşı etkili olmadığı görülüyor. Uzun sözün kısası, dikenli tel öyle aşılmaz geçilmez sağlam ya da dayanıklı bir engel değildir. Tırmalar, yaralar, belki sakatlar ama kararlı kişileri durduramaz. Hele bizim mahalle çocuklarını asla. Dikenli telle yıllardır içli dışlı yaşamaya alışmış bir toplumdaki dikenli tel alışkanlığı nasıl giderilebilir? günlük hayatımızın parçası olan tellerden vazgeçilebilir mi? Şili, Peru ve Uruguay'daki ilk denemeler yasağın kara borsaya yol açtı ve milli standarda uymayan malların piyasaya sürüldüğünü göstermiş. Halkın taklitlerden sakınması güçleşmiş. Ayrıca dikenli tel kullanmak yasaktır levhalarının dikenli telle çevrilmesi de resmi tüketimin artmasına yol açarken muhalefet basınında çıkan karikatürlere konu olmuş. Dikenli telin sakıncası yalnızca ele göze batmasından, gelip geçen vatandaşların elbise ve eteklerini yırtmasından, her ay yüzler ve binlerce çocuğa yok yere tetanoz serumu yapılmasından ibaret değildir. Asıl üzerinde durulması gereken sorun, dikenli telin gelişigüzel kullanımından doğan duygusal tepki ve manevi yıkıntılardır. AT ülkeleri Belediyeler Birliği Genel Kurulu dikenli telle korunmuş kent mekanlarının hemşeriye hakaret, çocuklara saldırı, milli onura saygısızlık, kamu yararına muzır olduğuna karar vermiş. Güney Amerika'da 1985'te yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre dikenli telli şehirlerde yetişen çocukların küçüklerini sevmediği, büyüklerini saymadığı, vatandaşlık görevlerini yerine getirmediği görülmüş. Yakın Doğu'nun Sincan Özerk yöresinde at koşturan soydaşlarımızla geçen yaz yapılan bilimsel söyleşide Uygurların dikenli tel örgüleri hiç bilmedikleri anlaşılmış. New York Belediyesi'nde Batı Yakası'nın Öyküsü filminden sonra okul bahçeleri çevresinde tel örgüleri tümden kaldırmaya karar vermiş. Çünkü bu okullarda yetişmiş çocukların 2-3 katlı binalara merdivensiz tırmandıkları görülmüş. Dikenli telden yapılmış en ünlü engel, 1. Savaş'ta Avusturya Alp cephesinde savaşan ve zafer kazanan İtalyan piyadelerinin Concertino, küçük konçerto adını verdikleri istihkam, savaş aracıdır. Akordeon körüğü gibi açılıp kapanabilen, rüzgarlı kış gecelerinde memleket ezgilerini anımsatan özlem dolu sesler çıkaran dikenli kangallar bir dönem Napoliten serenatlar kadar ün kazanmış. İtalyan savaşçıların kara mizahı, medeniyet yolunda ilerleyen insanlık onuru için görkemli bir esin kaynağı olabilir mi diye düşünüyorum. Fantastik çözüm yolları geliyor insanların aklına. Önce dikenli tel örgülerin önünde ya da arkasına yerleştirilecek sanayi tipi kuvvetli hava üfüren vantilatörlerle dikenli tellerin müzik yapma gücü kanıtlanabilir ve amatör müzik severlerin bu telleri dev akordiyonlar gibi çalması sağlanabilir. İkinci ve daha etkili çözüm yolu olarak şehir merkezi çevresinden sökülecek dikenli tellerden yapılacak santurlar belediye konservatuar öğrencilerine parasız dağıtılabilir. Hele bir düşünün değerli dostlarım, konser ya da konçerto alanı giriş serbesttir. Alışa geldiğimiz dikenli yasaklar yerine kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Yasaklar konusunu işleyip de dikenli tel örgülere yer vermeyen kimi usta sanatçılarımıza buradan kişisel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşar Kemal gibi yazarlar dikenli tel yasaklarına karşı bir kampanya açabilirler. Kampanyanın koordinatörlüğünü belirlemek üzere uluslararası yarışmalar da düzenlenebilir. Belediye Başkanlığı, İl Eğitim Müdürlüğü ile ilçe zabıta amirinin açılacak yarışmaya danışman olarak katılması sağlanabilir. En çok kilo veya kilometre dikenli teli en kısa zamanda söküp kaldıran yerel örgüte çocuk ve yaşlı hemşerilerden kurulu yarışma jürisi tarafından Büyük Belde Belediyeler Birliği'nin başarı beraatı verilebilir. Yarışmayı kazanan örgüt bandosu ile konservatuar santur heyetinin şehir merkezinde konserler vermesi de düşünülebilir. Tanıtma vakıflarımız yeni spor dalının Akdeniz ve Balkan oyunları ile olimpiyat programına alınması için harekete geçirilebilir. Uluslararası yarışmalardaki ulusal başarılara yıllardır özlem duyan ülkemiz, bir yandan altın madalyaları toplarken barışçı çabalarındaki başarısından dolayı Nobel'e aday da olabilir. Belki hayal denecek ama dikenli tel örgülerimizin kaldırılabileceğini ve şehir merkezlerinin dikensiz toplu taşım rayları ile örülebileceğini sanıyorum. Dikensiz şehir merkezlerinde yetişen kuşakların güllere karşı daha duyarlı ve saygılı olacaklarını da hayal ediyorum. Dikenli tel ekili tarlaları başıboş sürülere karşı başarıyla korumuştur. endüstrileşen ülkelerde bostana giren danalar tasarım önlemleriyle durduruldu. Zamanı ayak uyduramayan ve geri kalmış ülkelerde şehirlerin konut, eğitim, sağlık, üretim, ulaşım, dinlenme ve savunma bölgeleri birbirine karışınca tel örgülü yasaklar kaçınılmaz olmuş. Çağdaş belediyeler savaşı anımsatan yasakları yaşatmak yerine dikensiz mekanlar yaratmak yolunu seçti. Kent bölgeleri yasalarla belirlenince dikenli tel yasaklara gerek kalmamış. Parklarda, hipodromda, hisarda, stadyumda, okulda ve otoyoldaki dikenli yasakların yerini biz de deneyebiliriz. Halk dilinde köşeyi dönmek, başarmak anlamına gelir. Oysa hemşeri, köşeleri değil kestirmelerin dik kenarlardan yaklaşık üçte bir oranında daha kısa ve karlı olduğunu keşfetmiştir. Dikdörtgen prizmanın köşegenleri yaya trafiğe açılınca köşeleri bekleyen dikenler işlevsiz kalır. Böylece uygar davranışa duyarlı şehir tasarımı dikenli telin kullanma gerekçesini ortadan kaldırır. Dikenli tele çözüm bulan belediye başkanı, "Gidemediğin yer senin değildir" sözüyle ünlü Sivas valisi Halil Rıfat Paşa gibi tarihe geçebilir. Gidilen her yer belediyenin, vatandaşın malı olur, vatan olur. Bu öneride kuşkusuz biraz hayal kurgudur ama gerçeküstü kuruntu değildir. Vatandaşımıza "Girebildiğin her yer senindir, bu vatan senindir" diyebilmeliyiz. Şehir 1 Mart 1988. Manuel Scorza, Dikenli Tel adlı belgesel romanında dikenli teli bir silah gibi kullanan sömürgecilere yenik düşen ve bütün otlaklarını yitiren Perulu köylülerin öyküsünü anlatır. Köyün rahibi dikenli tel örgüyü şeytanla top oynayan kişinin işine, yerli köylülerse Tanrı'nın gazabına benzetmişler, Tanrı'ya yalvarmışlarsa da sonuç hiç değişmemiş. Büyük Beyaz Filin Büyük Soluğu. Ormanlar ülkesinin kocamış kralı aslan, büyük zaferlerle taçlanan iki büyük savaştan sonra ansızın ölüvermişti. Aslan kral öyle bir hükümdarlık yapmış fakat öyle beklenmedik bir sırada göçmüştü ki, geleneksel kral yapıcılar kralın yerini alacak bir yavru aslan bile bulamadılar. "Kral öldü, yaşasın kral" diye bağıramadılar. Büyük Beyaz Fil, Aslan Kral'ın ölüm töreni bitmeden bir oldu bittiye getirip kendi krallığının başladığını açıklayıverdi. Yelesi yoktu ama ülkenin gelmiş geçmiş en beyaz filiydi. Fil töresinde beyazlık, gerçeğin ve soyluluğun rengiydi. Aslan kadar yırtıcı olmasa bile ondan daha iri, daha ağır ve daha yavaştı. Fil geleneğinde ağırlık kuvvetin, yavaşlıksa bilgeliğin ölçüsüydü. İşte bu nedenledir ki, "Ben ki ağırım öyleyse güçlüyüm, ben ki yavaşım öyleyse bilgeyim" diye övünmekteydi. Üstelik Büyük Beyaz Fil'in duyarlılıkta eşi olmayan büyük beyaz kulakları vardı. Büyük Beyaz Fil, büyük beyaz kulaklarını her yöne ve yöreye doğru çevirip kabartabiliyor, ülkesinin en kıyı ve en köşe bucağındaki en yararsız ya da en zararsız fısıltıları bile duyabiliyordu. "Ben ki böyle duyabiliyorum, çok biliyorum. Ben ki bunca çok biliyorum, doğru kararlar alabiliyorum" diye kendisine olan büyük güvenini zaman zaman tazeliyordu. Ya dişleri, doğrusu ya uzunlukta, kalınlıkta, sivrilikte, sertlik ve beyazlıkta o güne dek ormanlar ülkesinde eşi görülmemiş, benzeri söylenmemiş bir çift dişi vardı Büyük Beyaz Fil'in. O dişlerle yaşlı çınarlara şöyle bir dokunması, saygıdeğer ağaçları kökten söküp devirmek için yetip artıyordu. Bu eşsiz fil dişleri, dişiler üzerinde öyle boşandırıcı etkiler yapıyordu ki, kral fil olalı beri dişiler erkeklerinin aşk çağrılarını duymaz ya da cevaplandırmaz olmuşlardı. Üstüne üstlük büyük beyaz filin ağırlığını hisseder, fil sesinin homurtusunu veya fil kulaklarının kendilerine yönelen hışırtısını duyar, fil dişlerinin pırıltısını görür, o iş ve bas hortumun cambazlıklarına tanıklık yapar ya da devrilen çamların altında ezilmemek için sağa sola kaçışır olurlar. Geleneksel kral yapıcılar zaman geldi, ölü kralın yelesinden kendi elceğizleriyle örüp yaptıkları diş fırçalarıyla kralın büyük beyaz fil dişlerini temizleyip parlattılar. İşte bu parlatma töreninden sonradır ki bir dönem, krallık üzerinde gözleri ve gönülleri olduğu söylenen korkunç kızıl ayı ile amansız sarı yılan ortadan kaybolup sırra kadem bastılar. Kral ve yakın çevresi Büyük Beyaz Fil Krallığı'nın bu eşi görülmemiş, benzeri söylenmemiş kudretiyle mest ve sarhoştular. Ağustos böcekleriyle kurbağalar bu kudret teması üzerinde besledikleri destanları uzaklara duyurdular. Gün geldi, bu şan ve büyük onur ormanlar ülkesinin sınırlarını aştı. Denizler ülkesinin fıskiyeli kralı Büyük Beyaz Balina ile gökler ülkesinin bilge kralı Büyük Beyaz Leyla'ya ulaştı. Onlar da yapılması gerekenin en doğrusunu seçtiler. Soy kişiliklerinin Büyük Beyaz Fil'den geldiğini özel törenlerle açıkladılar. Büyük Beyaz Fil adına yasalar çıkartıp tüzükler yayınladılar. Tarihi değeri büyük olan belgeler, soyutluk ve somutlukla eski Francesca krallarını kıskandıran şu özdeyimle başlıyordu. Anayasamız Büyük Beyaz Fil adına. Büyük Beyaz Fil ve kralları işte bu anayasa kuralı gereğince kullarından yalnız ve yalnız iki şey istiyorlardı. Büyüklük ve beyazlık. Büyük Beyaz Fil'de karşıt olarak denizler ve gökler ülkelerini de içine alan bu eşi görülmedik, benzeri duyulmadık imparatorluğunu kendi eseri olan Büyük Beyaz Fil anayasasıyla yönetiyor ve onu değeri biçilmez hediyeler veya panzehiri bulunamamış silahlarla savunuyordu. Büyük Beyaz Fil'in gücü artıp onuru yayıldıkça krallık üzerinde söz ve hak sahibi oldukları söylenen korkunç kızıl ayı ile amansız sarı yılanın adı sana artık hepten anılmaz olmuştu. Ancak ara sıra duyulan fısıltılar bile Büyük Beyaz Fil'i öylesine mutsuz, öylesine kuşkulu yapmıştı ki nerede bir homurtu duysa belki korkunç kızıldır, hangi yılan izini sürerse belki sarı amansızdır diye hırslanıyor, hırsından yaşlı birkaç meşeyi birden söküyordu. Bu meşelerde yaşayan kurtların ve kuşların yuvalarında hayat, ocaklarında duman kalmamıştı. Geleneksel kral yapıcılar bu gidişin gidiş olmadığını anladılarsa da bu görüşlerini Büyük Beyaz Fil'e açacak yüreği kendilerinde bulamadılar. Günlerden bir gün La Fontaine'in o kurnaz tilkisi amansız bir sarı yılanın küçücük bir köstebek yuvasında saklanmakta olduğu söylentilerinin çevrede dolaştığını Büyük Beyaz Fil'e rapor etti. Büyük Beyaz Fil yuvayı buldu, bütün ağırlığınca abandı fakat yuva öyle küçüktü ki bu yüklenişi duymadı bile. Filin hortumuyla püskürttüğü sular seller gibi taşıp artezyenler gibi fışkırdılar. Fakat ne bir ses ne bir nefes, değil düşman sarı yılan, görülmedi tek bir solucan. Taktik değiştirdi Büyük Beyaz Fil. Emir verdi bütün köstebek yuvalarının ağzına, semsemiz beyaz tavşanlardan tepecikler kuruldu. Amansız sarı yılan yine de çıkmadı ortaya. Dişlerini denedi fakat bu dişlerin soylu kıvraklığı yuvaların yalın düzlüğüne uymadı. Ard ayaklarıyla devrilmeden dayanabileceği bir meşe bulsa, ezmeden yaslanabileceği bir kral yapıcıdan kuvvet alabilse yuvayı altüst edecekti ama çevresinde ne öylesine güçlü bir meşe ne de böylesine sadık bir kral yapıcı kalmıştı artık. O mağrur kafasından şimşek gibi bir fikir geçti. Kaba kuvvetiyle yapamadığını, o soylu uzuvlarıyla başaramadığını, o dişi hortumuyla emerek yapabilirdi. Ancak soylu krallara yakışan bir dahiyane buluşundan ötürü kendini bir kez daha kutladı. Derince bir soluk alarak emme gücünü bir sınamak istedi ki ne görsün. Yer, gök ve deniz birbirinden karşı yazdı. Kıyamet günü geldi diye dışarı uğrayan barışsever yaratıklar fırtınalara tutulup sellere kapıldılar. Büyük Beyaz File doğru sürüklenip gittiler. Saraya yakınlığıyla bilinen güvenilir çevreler sonun başlangıcını görmüşlerdi. Güvenlik verici bu uzaklıktan Büyük Beyaz File seslenip onu bu mutsuz saplantıdan kurtarmaya çalıştılar. Büyük Beyaz Fil ise kendi yarattığı bu karmaşıklığın gürültü ve uğultusuyla dolup dolup sarhoş oluyordu. Bu dostça sesleri, bu içten seslenişleri duymadı, duyamazdı. O artık yalnızdı. Ortalık yatışır ve yavaş yavaş sessizliğe kavuşurken kendi kendine şöyle konuştu. Ben ki güçlüyüm, o halde haklıyım. Ben ki haklıyım, o halde kralım. ve ben ki kralım o halde yasamı uygularım. Doğrusu en tutucu kral yapıcılar bile bu mantık yöntemine karşı koyamazlardı. Zaten koymadılar. Olmazdı ama soylu gururu yaralanmıştı bir kez. Savaş buyurdu büyük beyaz fil. Amansız düşman koşulsuz dize gelene dek savaş. Bu davranışta ancak soylu kralların anlayıp bağışlayabileceği bir kararlılık ve tutarlılık vardı. Her savaştan ve her yarışmadan soyunun akı ile çıkmış olan soylu kral, korkusundan saklanan bir sarı yılan önünde yenilgiyi nasıl kabullenebilirdi? Hayır, soysuz amansızı bağışlamak soylu amansızlıklarla yok olurdu. Büyük beyaz fil, ülkelerimde büyüklük ve beyazlık yasaları uygulansın buyurdu. Bu haykırış, fırtınadan sonraki o anlamlı sessizlikte anlaşılmayan, sonu gelmeyen yankılar yaptı. Büyük beyaz fil en yakın köstebek çukuruna doğru ağır ağır ilerledi. Hareketlerinde davasına inanmışların dünyanın olacağını, geleceğini umursamayan kararlılık seziliyordu. Bir an durdu. Yapmaya hazırlandığı tarihi görevde ona tanıklık yapacak kişileri gözleriyle aradı. Kimsecikler yoktu görünürde ama aldırmadı. O işveli hortumunun ucunu köstebek yuvasının ağzına iyice yaklaştırdı. Onu sever gibi yokladı, okşadı, sardı, sarmaladı, sonra birden kavradı. Sonra gerinip derin bir nefes aldı. Fakat bu yol ne sular taştı ne bir yaprak uçuştu. Sadece bastığı yer ve koca fil emmenin şiddetinden birbirlerini tartarak ve beraberce sarsıldılar. Avını almak için bir adım geri çekilmek istediğinde korkunç gerçekle yüz yüze geldi. Hortumla köstebek yuvası bir vantuz gibi sıkı sıkıya birbirlerine yapışmışlar, ayrılmıyorlardı. Kurtulmak için debelendi fakat çevresinde kuvvet alacak, tutunacak hiçbir şey bulamadı. O soylu beyaz rengi pembeleşti, kızardı, morardı ve yavaş yavaş karardı. Soluğu kesilmişti, nefes alamıyordu. O koca gövde giderek çöktü, sonra boylu boyunca uzandı. Yalvaran ve yaşaran gözlerle çevresinde bir ses, bir nefes arandı. Sağ kulağı son bir çırpınışla sanki uzaklardan bir imdat çağırmak isteyen bir anten gibi yükseldi, yükseldi, açıldı. Derinden derine gelen "Kral öldü, yaşasın kral" çığlıklarını duymuş gibi irkildi. Sararmış bir çınar yaprağı gibi salına salına yere düşerken, son fakat yine de soylu bir çabayla köstebek yuvasıyla yapışık yatan hortumunu örtmeye çalıştı. Dünya Mizah Yarışması'na gönderilmemiş deneme, 1975. Kaldırım çeşitlemeleri. Kal kalmaktan türetilen, kaldırmak, kaldırılmak, Türkçe'de çok kullanılan yardımcı fiillerdir. Eylem bildiren anlamları yanında soyut kavram ve somut durumları anlatmaya da elverişlidirler. Çok yerde ve çok maksatlı kullanılan sözcükler arasında kaldırmaktan türetilmiş kaldırım sözcüğü anlam zenginliğiyle dikkati çeker. Yanlı yansız, olumlu olumsuz, iyi kötü çok değerli bir kavramdır kaldırım. Bu yazıda kaldırım çeşitleri ve çeşitlemeleri üzerinde bir gezi yapılmaktadır.